Yavuz Bey, önce Cumhurbaşkanı'nın adalet isteyenler çoğalmışsa orada sorun var demektir bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı'nın adaletle ilgili sorunu neydi?
Türkiye'de son dönemde en çok konuştuğumuz konular adaletle ilgili. Özellikle gazeteler açılan davalar, Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, gazeteciler açılan davalar, cezaevinde olan gazeteciler, fikir hürriyeti, ifade hürriyeti, sosyal medya üzerinden yapılan soruşturmalar, bunların Batı standardında bir demokraside ifade özgürlüğünü engellediği, yargının da gazetecilere verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla ölçüyü kaçırdığı biçiminde değerlendirmeler var. Bunun yanında bir takım tahliye kararlarını verdikten sonra yerleri değiştirilen hakimler, hakimlikten atılan isimler var. İşte bütün bunlar adaleti tartışmaların merkezine oturtturdu. Bir de biliyorsunuz FETÖ soruşturmaları nedeniyle çok sayıda insan soruşturma altında. Orada bir takım hukuk dışı uygulamalar olduğu iddiaları gündemdeyken hep eleştiriler vardı yargıya. Yargıtay'ın kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapıyor ve o konuşmada adaletin önemine değinirken toplumun asıl ihtiyacının adalet olduğunu söylüyor. Eğer bir toplumda adalet diye ellerini semaya açmış insanlar varsa, adalete ihtiyaçlarından bahsediyorlar ve yakarıyorlarsa bu ihtiyaçlarıyla ilgili, orada sorun vardır cümlesi üzerinden muhalefet de çok konuştu. Uzmanlar da çok değerlendirme yaptı. Hemen herkes de bu sözlerin altına imza attı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi tarif ederek söylemedi. Türkiye'deki yargının daha düzgün işlediğini, kendileri iktidarda oldukları dönemde bu işe nasıl yatırım yaptıklarını, FETÖ'den nasıl kurtardıklarını, yargıyı şu anda görev yapan hakimlere de teşekkür ederek anlattı. Ancak çok kısa süre önce Kemal Kılıçdaroğlu bir Adalet Bakanlığı'nın kitapçığını açıklamıştı. Orada yargı mensupları yargılanırken, yani hakimler ve savcılar yargılanırken, HSK'dan görüş almadan tahliye yönünde irade ortaya koymayın diye bir ifade vardı. Yani HSK'ya sormadan tahliye etmeyin. İşte bu tartışmalar da bu dönemde gündeme geldi. Tam Yargıtay'ın kuruluş yıl dönümünde. Yargıtay Başkanı'na soruldu. Muhatap ben değilim, ona HSK'yla konuşun dedi. Bu tartışmaların tam da Yargıtay'ın kuruluş yıl dönümünde böyle alevlendiğini söyleyebiliriz. Bir de tabii FETÖ soruşturmalarında simge isimlerden birisi, geçen hafta da söylemiştik. Onu da muhalefet yeniden gündeme getirdi. Bir öğretmenin gözaltındayken ölümü, işkenceden öldüğü iddiaları vardı. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bunun peşinde olacağız dedi. Buna ilişkin Cumhuriyet Savcılığı da bir açıklama yaptı. İşkence değil, orada o öğretmene ilişkin kuvvetli suç şüpheleri vardı ve ilaçları da verildi, işkence de yapılmadı diye. Ama tabii bir detay var eşinin anlattığı, o da işkence iddiaları hala mahkemede. Savcılık her ne kadar işkenceden ölmedi dese de bir mahkeme işkence iddialarını hala inceliyor. Eğer ciddi bulursa bununla ilgili davada açılacak.
Buradan Afrin'deki gelişmelere geçecek olursak, Birleşmiş Milletler de dahil olmuş oldu bu son gelişmelerle.
Evet, Birleşmiş Milletler Suriye genelinde 30 günlük bir ateşkes kararı aldı. Bu ateşkes kararı aslında terör örgütlerine yönelik operasyonları kapsamıyor. Yani IŞİD'i kapsamıyor, El-Nusra'yı kapsamıyor. Türkiye Afrin'de kapsamıyor diyor. Ancak Batı'dan gelen açıklamalar Afrin'in de bu ateşkese dahil olduğu biçiminde. Türkiye bu açıklamaları da kabul etmiyor. Hatta bazı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşup Macron gibi bunu bizzat da söylemiş durumdalar. Şu anda Afrin'i kuşatmak için çok kritik noktalarda operasyonunu da sürdürüyor. Uluslararası anlamda bir gerilim görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile yalnız bu süreçte bir gerilimin arttığına şahit oluyoruz. Malumunuz Membiç'te Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin terörist dediği YPG ile çalışıyor. Bu konuda bir çıkış yolu bulunamamıştı, ancak bir komisyon kurulması kararı almıştı. İşte o komisyon da Mart'ın ortalarında çalışmalarına başlayacak. O komisyon çalışmalarına başlamadan önce Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yetkililerinden PYD'ye ve YPG'ye ilişkin onların yanlarında olduklarını ifade eden açıklamalar geliyor. Mesela PYD'liler diyen bazı oradaki grup liderlerinden general diye bahsedilmesi Ankara'da tansiyonu yükseltiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tiris'in ziyaretinden sonra üslubunu biraz daha yumuşatmıştı Amerika'ya karşı. Bu süreçte biraz daha arttırdığını görüyoruz. Aynı zamanda eleştirilerini de arttırıyor. Tam isim vermese bile, Tiris'in ziyaretinin öncesine dönmese bile böyle bir tansiyon yüksekliğine şahit oluyoruz. tabii en çok merak edilen de o komisyonlarda nasıl karar alınacağı. O komisyonlardan birisinde PYD ile Amerika'nın ilişkileri ele alınacak. Bir diğerinde de Fethullah Gülen'in iadesi. Elbette o komisyonların çalışması biraz Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerini de belirleyecek o ilişkilerdeki tansiyonda.
Türkiye'de oluşturulan veya oluşturulacak ittifakların göz bebeği durumundaki parti, Saadet Partisi konusundaki tartışmalar da sürüyor.
Evet, çok kritik bir noktada ve yaptığı her açıklama çok dikkatle takip ediliyor. Yani %1'ler civarında, 2'ler civarında bir oy potansiyeli vardı geçmişte, en azından öyle söyleyelim. Şimdi biraz daha farklı bir takım tahminler yapılsa da. Saadet Partisi'ni AK Parti kendi çatısı altına almak istiyor. Onunla ittifak yaparak seçimlere gitmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temel Karamollaoğlu ile konuştu. Partinin yetkilileri Temel Karamollaoğlu'na iki kez ziyaret ettiler Erdoğan'ın talimatıyla ve bu görüşlerin hiçbirisinden sonuç çıkmadı. Bütün görüşmelerin ardından Saadet Partisi aynı açıklamayı yaptı ve dedi ki bizim ilkelerimiz var. Bu ilkeleri kabul eden her partiyle yan yana dururuz. Nedir bu ilkeler? Türkiye'de bir yönetim biçimi var. Cumhurbaşkanlığı olabilir bu. İtirazımız yok. Parlamenter sistem de olabilir. Ama hangi yönetim biçimi olursa olsun bir denetlemeye ihtiyaç var. Türkiye'de devreye girecek olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin denetleme konusu açık duruyor. Yetersiz. Bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca ihalelerde yolsuzluk, bir takım noktalarda yolsuzluk, bunlardan vazgeçilmesi lazım. Ve uluslararası ilişkilerde bir takım yanlışlardan da vazgeçilmesi lazım. Üç prensibi, ilkeyi ortaya koyuyor ve bu ilkelerle ilgili eğer AK Parti bunları kabul ederse biz onlarla da ittifak yapabiliriz diyor. Tabii o aslında AK Parti ile ittifak yapılamayacağını da göstergesi. Temel Karamollaoğlu bu konuda son derece dikkat çekici açıklamalar yapıyor ve kamuoyunda da ilgili dikkatli takip ediliyor. Genelde uzmanlar şunu söylüyorlar. Milli bir ittifak, Cumhur İttifakı kuruldu. Milli ve yerli bu AK Parti ile MHP. Saadet Partisi'ni de içine alırsa karşı tarafı gayrimilli ilan edecek ama Saadet Partisi dışarıda kalırsa bu gayrimilli ilan etmede bir takım sorunlar yaşayacak. Bunun için üstünde duruyor AK Parti biçiminde değerlendirmeler var. Ama Saadet'te bir pozisyon değişikliği söz konusu değil. O olmayınca sanki önümüzdeki dönemde biraz Saadet Partisi'ne yönelik yıpratma kampanyalarının başlayacağının işaretleri var. Mesela son olarak Temel Karamollaoğlu'nun eşiyle ilgili sosyal medyada çok sık görmeye başladığımız haberler var. Eşim İngiliz olduğu ile ilgili. Hatta bu konuda Temel Karamollaoğlu bir açıklama yapmak zorunda kaldı. 50 küsur sene önce eşimle İngiltere'de tanışıp evlendim, Müslüman oldu. Kendi şahsi kurallarına da bağlı bir insandır diye, yani dini ritüelleri yerine getiriyor demek durumunda kaldı kamuoyuna yaptığı açıklamalarda. Çünkü sosyal medyada eşinin İngiliz olduğu, Temel Karamollaoğlu'nun İngiliz ajanı olduğuna kadar varan, böyle çok ileri giden ifadelerle bir kampanyanın başladığını gördük. Sanıyorum o da gördü ve buna müdahale etmek durumunda kaldı. Kritik bir süreç. 2019'a giderken partiler saflarını belirliyorlar ve partiler saflarını belirlerken de sanki AK Parti'nin statüsünde Saadet de o çatı altında mutlaka olmalı gibi bir görüntü var. Olmayınca da biraz gerilimin arttığını görüyoruz siyasette. Diğer tarafta 16 Nisan'da hayır diyenler tarafında diyelim, Saadet dışındaki Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve diğer bir takım küçük partiler ve İyi Parti ile ilgili olarak, onlarda da aslında bir değişiklik yok. CHP seçim güvenliği üzerinde duruyor. Şu anda ittifak yasası mecliste ve muhtemelen MHP ve AK Parti'nin oylarıyla geçecek. Ama CHP bunun seçim güvenliğini etkileyeceğini söylüyor. Mühürsüz oyların geçerli olması bunun en önemli göstergelerinden birisi. Sandık başında her isteyenin polis çağırabilmesi güvenliği etkileyecek unsurlardan birisi olarak görünüyor. Aynı zamanda seyyar sandık meselesine dikkat çekiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Sandıklarda oy kullanacak olan seçmenlerin ayrılması, farklı sandıklara dağıtılması, bir binada oturup farklı sandıklarda oy kullanması, bunların hepsine seçim güvenliğine ilişkin soru işaretleri yarattığını söylüyor. Bununla ilgili itirazı olanların itirazlarını aldı. İktidar partisiyle de görüşecek ama sonuç değişikliğiyle ilgili en azından görünürde bir işaret söz konusu değil. Çünkü MHP ve AKP hazırladıkları yasanın, tasarının aynı şekilde meclisten geçmesi konusunda ısrarlı görünüyorlar.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum İsmail Bey.